Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ömer Özener. Zalando'nun Pricing takımında Head of Product olarak görev alıyor. Hoş geldin Ömer.
Merhaba, hoş bulduk.
Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkürler. Yine bir Twitter muhabbetinde çok güzel bir yorumda bulundu. Ben de oradan dedim bu güzel yorumu yazan kişiyle ben bir görüşmek istiyorum. Bir podcast çekmek istiyorum diye. Sağ olsun davetimi de kabul etti, kırmadı. Çok teşekkürler tekrardan vakit ayırdığın için.
Ne demek, ben teşekkür ederim. Teşekkürler hani mesaj atıp beni davet ettiğin için.
Ne demek, benim için büyük bir zevk. Öncelikle kendini biraz tanıtabilir misin? Neler yaptın bugüne kadar hani çok uzun olmadan. Ondan sonra tekrardan konuya gireriz.
Tabii. Başlangıçta da söylediğin gibi şu anda Zalando'da Head of Product olarak çalışıyorum. Pricing ekibinden sorumluyum. Daha hani detaylarına gireriz belki Zalando rolünün tam olarak ne demek olduğuna. Head of Product Pricing birazcık hani herkesle çok ne yaptım anlaşılmayabilir. Ona daha sonra geliriz. Ama daha yeni aslında Zalando yolculuğum. Yaklaşık 8 ay oldu Zalando'ya katılalı. Ondan önce Berlin'de yine Omio adlı bir travel startup'ta Head of Product'ım. Orada monetization ve B2B ekiplerinden sorumluydum. Omio yaklaşık şu ana kadar 300 milyon dolar yatırım almış, oldukça hızlı büyümüş bir travel startup'ı. Tabii şu anda travel sektörü her yerde biraz sıkıntılı. Onlar da bundan etkileniyorlar doğal olarak. Oradan önce Dubai'deydim. Berlin'e gelmeden önce ve Omio'dan önce orada Property Finder'da Product Director'dım. Property Finder Middle East, Orta Doğu bölgesindeki aslında en büyük emlak sitesi. Türkiye'de de yatırımları var. Zingat'ın belli bir kısmına sahipler. Ama daha çok aktif oldukları yer Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve Mısır. Orada yaklaşık 1,5-2 yıla yakın kaldım. Ondan önce Onedio'daydım Türkiye'de. Onedio'ya çok erken aşamada katıldım. Kaan zaten Onedio kurucusu benim yakın arkadaşlarımdan. O vesile oldu. Tabii orada erken aşama startupta olunca roller de birazcık yani her şeyi duruma göre, güne göre üstlenebiliyorsunuz. Hani CPO'luk, CEO'luk değişik rollerde bulundum açıkçası. Öyle ondan önce yine farklı şirketlerde farklı deneyimlerim vardı. Çok geçmişe gitmeyeyim diyeyim. Ama yani özellikle son 3 rolde hani Property Finder, Omio ve Zalando tarafına bakarsak hani yurt dışında daha böyle teknoloji odaklı ve de ciddi rakamlar raise etmiş firmalarda product rollerinde bulundum diyebilirim.
Peki şimdi ya yani 3 farklı lokasyonda, farklı sektörlerde product rolünde bulundun. Farklı seviyelerde product rolleriydi hatta bunlarda. Gördüğün kadarıyla bu 3 coğrafyada veya genel tecrübene dayanarak EPM nedir? Yani EPM olmak için ne gibi skillsetler bulundurmalı insanlar?
Dediğin gibi hani coğrafyadan coğrafyaya yani ekosistem olarak çok farklılıklar var tabii. Hani benim gördüğüm İstanbul, Dubai, Berlin tarafında hani ciddi fark edebiliyor bu. Tabii bir de şirketten şirkete de çok değişiyor. Sadece ekosistem odaklı bir şey de değil yani. Hani Dubai'de çok iyi bir PM kültürü olan bir şirket de olabilir veya Berlin'de çalışıp aslında çok kötü bir PM kültürü olan bir şirkette de bulunabilirsiniz. O yüzden hani belli bir ülkede veya belli bir şehirde olmak hani o şirketi doğal olarak belli bir seviyeye getirmiyor. Tabii ki de kolaylaştırıyor. Sonuçta o ekosistemin içinde bulundukça etkileniyorsunuz ister istemez. Bazı şeyler daha kolay olabiliyor. Ama ben daha çok hani ülkeden ziyade şirkete odaklanması taraftarıyım. Her şirket çok farklı çünkü birbirinden. O yüzden EPM tarafında da gördüğüm kadarıyla şirketten şirkete çok değişiyor ve şirketin kültürü çok etkiliyor o EPM'in tanımını. Veya işte EPM gelse bile iyi impact yaratabiliyor mu, iyi etki yaratabiliyor mu? O noktayı şirket daha çok etkiliyor. Yani çünkü gördüğüm kadarıyla çok iyi PM'ler bile hani belli metodolojilerin iyi çalışmadığı bir şirkete geldiğinde görevini tam anlamıyla yapamayabiliyor. Veya belli metodolojilere çok hakim olmasa bile çok iyi bir product kültürüne sahip bir şirkete gelen PM kendini çok hızlı geliştirebiliyor. O yüzden hani şirket kültürü benim için orada en önemli alan.
O zaman bence çok güzel bir nokta. O zaman direkt oraya girelim. Bu PM'likten o zaman bir seviye daha yukarı çıkalım. Ürün kültüründen bahsedelim. Şirketteki ürün kültürü. Bu şirket ürün kültürü ne demek? İyi kültür ne demek? Yani ne arıyoruz orada? Bu hem bir şirkette çalışmaya başlamakla alakalı olabilir ama işte atıyorum yatırım yapan kişi için de bakılması gereken bir şey olabilir. Veya kendi şirketimizi kurduğumuz zaman da bu ürün kültürünü koymak isteyebiliriz. Bu ürün kültürü, iyi ürün kültürü nedir?
Mesela hani kendi şirketini kurma kısmından başlayabilirim. Çünkü yani startuplarda özellikle ufak erken aşama startuplara baktığında PM, hani bir düşünelim mesela PM hangi aşamada dahil oluyor startup'a genelde? Genellikle işte founder ya business background'dan geliyor ya teknoloji background'ından geliyor. Co-founder'larla birlikte bir şekilde bir problemi görüyorlar, bir fırsat görüyorlar ve bu problemi çözmek için bir ürünü en başta ortaya çıkıyorlar. Genelde product kurucu ekipte olmuyor çoğu şirket. CPO ya da head of product kurucu ekipte olmuyor. Genellikle hani founder'lardan bir tanesi o rolü üstleniyor erken aşama startup'larda. Ve startup büyüdükçe, işte engineering ekipleri büyüdükçe bir noktadan sonra product ihtiyacı doğmaya başlıyor. Ve genelde o aşamada yapılan hata ilk product hire genelde product owner şeklinde hire ediliyor. Yani ne oluyor? İşte bir CTO var. Belki işte bir 10 kişilik, 20 kişilik, 15 kişilik engineering ekibi var. Artık CTO tek başına yönetemeye başlıyor. Backlog'u, prioritization'ı. Hadi bir tane o zaman product manager hire edelim oluyor. Ama aslında o product manager olmuyor çoğu zaman. O aslında hani benim daha çok product owner diye adlandırdığım engineering ekiple birebir çalışan, backlog'u daha çok prioritize eden, işin daha çok customer yani müşteri problemleriyle çok yakın ilişkisi olmayan bir ilk hire oluyor. Benim gördüğüm genel trend bu. Ondan sonra eğer o kültür öyle devam ederse, o şirket oldukça büyüse bile hani bu Mark Kagan'ın da dediği feature factory'lere dönüşüyor o tarz ekipler.
Onu biraz tanımlayabilir misin feature factory'yi bilmeyenler için? Ne demek bu feature factory?
Feature factory işte engineering mühendislik ekiplerinin ve de product ekiplerinin daha böyle top down, işte bu kurucudan gelebilir veya herhangi bir yöneticiden gelebilir veya diğer şirket içindeki satış, pazarlama gibi ekiplerden gelen taleplerle kendi roadmap'ini oluşturan ve de sürekli işte şuradan bu talep geldi, buradan bu talep geldi. Hadi bunları bir şekilde önceliklendirelim belli bir metodoloji kullanarak ve bu talepleri bir şekilde deliver edelim. Ve odaklanan ekipler aslına bakarsan. Yani bütün yaptıkları sürekli feature üzerine feature çıkarmak.
Burada aslında biraz şeyi anlıyorum senin dediklerinden. Kaç tane feature çıktık? Feature'ı doğru sürede çıktık mı? Doğru bir işte verdiğimiz timeline'da çıkarabildik mi? Yi başarı metriği olarak belirleyen kültür diyoruz aslında buna, değil mi?
Aynen. Yani 1000 yaptık. Yani hani şu kadar feature çıkardık. Şu kadar zamanda çıkardık. Efficiency'miz şu odaklı ekipler. Impact yani etkisi ne oldu o feature'ların? Günün sonunda senin daha büyük ürün vizyonuna ne katkısı oldu? Veya müşterinin hangi problemini çözdün? Problemi çözerek ne kadar yeni müşteri kazandın? Veya var olan müşterinin hangi KPI'lerini etkiledin? O kısmında daha zayıf ekipler oluyor genel olarak.
O zaman oradan şeyi didakt edebilir miyiz? Yani iyi PM kültürü dediğim şey ve product kültürü dediğim şey biraz daha bu işte şey deniyor output versus outcome şeyinde outcome'a odaklanan kültür mü oluyor yani senin düşüncene göre?
Evet, ya ben daha çok öyle etki odaklı ekipler diyorum. Yani impact odaklı ekipler diyorum. Yani kültür olarak da baktığında kurucudan veya yönetimden veya işte bir product leader'dan ekiplerine gelmesi gereken şey hani bir feature listesi olmamalı.
Ne olmalı?
Hadi şunu yapalım, bunu yapalım olmamalı. Oradan gelmesi gereken şey bir en başta bir product vizyonu olmalı. Hani biz şirket olarak müşterilerimizin hangi problemini en birincil olarak çözüyoruz? Bu çok net olmalı ve bir vizyona dönüştürülmeli. İkinci olarak da daha detaylı planlamaya yön vermesi için çok net KPI'lar verilmeli ekiplere ve bu KPI'lere uygun hedefler verilmeli. Atıyorum bir örnek vermesi gerekirse bir checkout ekibiyseniz bir e-commerce şirketinde sizin bir product leader'dan veya kurucudan almanız gereken şey hadi checkout'a şu özelliği ekle gibi bir şey olmamalı. Benim checkout conversion rate'ini %20 artırmaya ihtiyacım var. Sizin bu şekilde artık siz bunu bu problemi bir şekilde çözün gibi gelmeli. Şimdi öyle geldiğinde bu sefer product ekiplere çok hem bir empower etmiş oluyorsunuz hem de bu problemi çözmek için yeterli alan vermiş oluyorsunuz. Artık ondan sonra product ekipleri müşterilere gidip yeterince discovery yapıp oradan gelen insight'la belli hipotezler geliştirip Daha sonra o hipotezleri test ederek ha ben o %20'yi nasıl geliştirebilirim? Şunları şunları yaparsam büyük ihtimalle ben %20'ye ulaşırım deyip sonra o feature'ları üretmeye başlamalı. Ve oradan gelecek feature'lar belki sizin ilk başta hiç hayal etmediğiniz feature'lar, belki hiç düşünmediğiniz feature'lar. Ama işte product ekiplerine siz o özgürlüğü vermediğiniz zaman işte şunu yap, bunu yap, bak satış ekibinden şöyle bir talep var, hadi bunu geliştirelim gibi bir noktaya geldiğinde çoğunlukla onun etkisi işte hem feature faktörü dediğimiz ekiplerin olması ama hani daha önemli etkisi müşteriden ve esas problemden B2B ekipleri için müşteri diyorum, işte B2C ekipleri için aslında kullanıcı, kullanıcıdan kopan product ekipleri. Kullanıcıdan kopma da bir product ekibinin başına gelecek en kötü şey. Eğer kullanıcınızla zaman geçirmiyorsanız, kullanıcının problemlerini yeterince iyi anlamıyorsanız geliştireceğiniz ürünlerin etkili olması mümkün değil. Ne kadar yani hani gut feeling'e sahip olsanız da endüstriyi iyi biliyorum deseniz bile sonuçta kullanıcılarla çok ciddi zaman geçirmeniz gerekiyor iyi ürün üretebilmek için.
Peki mesela bu şey konusunda şirketin önce bir product vizyonu, ürün vizyonu vermeli. Ondan sonra buna bağlı KPI ve hedefler olması gerekiyor tarafında. Mesela benim hani deneyimlerimde en zorlandığım kısım diyeyim. Zorlandım değil de yani yönetilmesi gereken bir konu olarak özellikle satış ve pazarlama ekipleri genellikle hani şey için konuşuyorum. İşte SaaS, B2B iş yapan modellerde özellikle mesela orada şey beklentisi oluyor genelde. X feature Y tarihinde ki ben müşteriye bir şey diyebileyim gibi kendi çaplarında haklı olarak öyle bir istekleri oluyor. Şimdi gerçekten onların bakış açısından baktığın zaman mantıklı. Yani çok mantıksız bir şey istemiyorlar yani. Fakat diğer taraftan ürün ekibine geldiğin zaman da olay zaten feature değil bir problemin çözülmesi olduğu zaman o zaman feature değişebiliyor. Yani ben aynı problemi farklı şekillerde de çözebilirim. Ama burada o zaman o ikisi arasında bir şey kopukluğu olabiliyor. İki takım arasında dil farkı ve işte kültür farkı demeyeyim de yani iş yapış farkından ötürü kopukluklar olabiliyor. O kopukluğu nasıl çözebiliriz?
Ha, çok güzel bir noktaya değindim. Benim de Zalando'da çok yaşadığım bir durum değil ama ondan önceki iki firmada da yaşadığım bir durumdu. Yani çünkü satış pazarlama ekipleriyle çok yakın çalışıyordum. Ve de dediğin gibi sonuçta özellikle satış ekiplerinin işte şu feature'ı şu zamanda çıkartacağız diye müşteriye iletişim yapma gibi bir gelenekleri var. Hani bunu ya satış taktiği olarak kullanabiliyorlar ya işte zaten var olan müşteriyi tutmak için kullanabiliyorlar ya da o ilişkiyi belli bir düzeyde geliştirebilmek için kullanabiliyorlar. Dediğin gibi bu product ve teknoloji ekipleri için iyi bir mindset değil. Hani bu iyi bir çalışma kültürü değil ve bunun kırılması ve değiştirilmesi gerekiyor. Burada benim yaptığım Property Finder'dayken en başta satış ekipleriyle çok daha yakın çalışmaya başlamak oldu. Ve de product ekibini satış ekibiyle birlikte her toplantıya olmasa bile her müşteriye mutlaka birkaç kere product ekibinin de gideceği şekilde toplantı planları yaptık. Yani hani bütün product ekibi, bütün müşterilere mutlaka en az bir kere gitmeli gibi bir sisteme geçtik.
Product ekibi derken PM'lerden mi bahsediyorsun yoksa genel?
PM'den, evet.
Okay.
PM. PM'ler işte account manager'larla birlikte gidiyordu müşteri toplantılarına. Her toplantıya değil ama en az bir kere gitmelerini tercih ediyorduk. Onun dışında satış ekibine ile birlikte product training, PM'ler artı satış ekibine toplu product training aldırdık. Ve de bu product management metodolojilerini satış ekibinin de anlamasını sağladık. Hani onun etkisi.
Ne gibi metodolojiler bunlar?
En basit metodolojiler yani bir product nasıl geliştiriliyor? Hani product discovery nedir? O discovery'de nelere dikkat ediliyor? Ondan sonra nasıl bir problemi define ediyoruz? Nasıl design ediyoruz? Sonra nasıl delivery'e geçiliyor? Delivery tarafında neler oluyor? Çünkü hani dışarıdan baktığında satış ekiplerinin dediğin gibi tekrar yani hani şu özelliği 3 ayda çıkartmamız lazım. Hani onların da genelde görüşü çok basit bir özellik. 3 ay zaten yeterli olmalı. Hani 3 ayda çıkmıyorsa neden bu kadar uzun sürüyor gibi bir hani durum oluyor genelde şirketlerde. Hani o süreçleri birazcık daha anladıkça onların da bakış açısı değişmeye başladı. Bir de tabii burada hani leadership'in çok önemi var. Yani artık şirkete göre o liderin kim olduğu değişebilir de yani oradaki liderin, ekip liderinin artık kurucu olabilir veya başka biri olabilir. Product ekibinin nasıl çalıştığını satış ekiplerine de çok iyi anlatabilmesi ve buna uyulması gerektiği konusunda sponsor olması gerekiyor. Ve benim burada çok aslında sert olduğum bir nokta hani kesinlikle yani satış ekibinden şu talep geliyor, bu kıza bunun bu tarihe kadar çıkması gerekiyor kesinlikle gibi bir yöntemle product roadmap geliştirmemek. Ve bunu hani son iki şirkette de yaşadık ve o süreçleri değiştirdik ve çok büyük faydası oldu gerçekten. Hem ekip moraline hem de çıkan işin yarattığı etkiye çok büyük faydası oldu.
Orada bence hani product tarafında da product ekibinde şöyle bir sorumluluğu oluyor. O zaman hani product'ın da müşteriyi satış ekibinden daha iyi biliyor olması lazım.
Kesinlikle.
Ki onlara hani aynı dilden konuşabilsinler.
Kesinlikle. Bence zaten hani B2B'ye odaklı baktığında account manager, satış ekibi müşteriyle konuşur. Product'ta işte müşteriden, account satıştan gerekli input'u alır gibi bir düzen bence doğru değil. Yani o ikinci ağızdan, satış ekibinden alacağınız feedbacklerle müşterinin problemlerini anlamanız mümkün değil.
Evet.
Sizin birebir product manager olarak müşteriye dokunmanız gerekiyor, kullanıcıya dokunmanız gerekiyor. Bir de tabii B2B ürünü için konuşursak kullanıcının kim olduğu da çok değişebiliyor. Yani hani kullanıcınız bir sizin bir software'si, arayüzünüzü kullanan bir kullanıcı olabilir, admin. Ama arka tarafta karar veren başkası da olabilir. O yüzden oradaki rolleri iyi belirleyip farklı rollere, müşteri tarafındaki farklı rollere sahip kullanıcıların her biriyle yakın ilişkide olmanız gerekiyor. Interview'ler yapmanız gerekiyor. Problemi anlayabilmek için. Oradaki kesinlikle tavsiyem B2B ekiplerinde bu rolü satışa bırakmayın. Satışı aradan çıkarın demiyorum. Ki o da kesinlikle yanlış bir şey. O ilişkiyi tabii ki de satış ekipleri çok daha iyi yönetiyor. O yüzden satış ekipleriyle birlikte yapılması gereken bir süreç bu. Birlikte yapabilmek için de satış ekiplerine bu süreçlerin neden önemli olduğunu iyi anlatabilmek gerekiyor. Bu eğitimler o yüzden önemli. Ve satış ekibiyle birlikte yapıldığında çok faydalı süreçler gerçekten.
Bir de yani ürün ekibinin satış ekibini de anlaması gerekiyor şu açıdan. Satış ekibinin KPI'leri de satma üzerine. Onların bir de hani onlar genelde prim sistemiyle çalıştıkları için yani satma onlar için çok çok kritik bir şey oluyor. Şimdi onlar da eğer satamamayı X feature'ına bağlıyorlarsa o zaman zaten ana konu o X feature olmaya başlıyor. O zaman sadece konuşulan konu X feature ne zaman gelecek? Çünkü benim daha fazla satmam lazım gibi bir mantık şeyine dönüşüyor, cümlesine dönüşüyor. Halbuki başka bir şey sunmamız lazım bizim onlara. Yani onların da daha fazla satabilmesini sağlayabilmek adına bir şey vermemiz gerekiyor. O kesinlikle bir diyalog. Tek yönlü bir şey değil yani. İki takım arasında bir şey olmalı.
Evet, evet. Kesinlikle. Yani buradaki tabii benim en zorlandığım noktalar bu B2B tarafında. Senin dediğin gibi yani satış ekibi tek bir ağız olarak işte bu özellik olmazsa bizim satmamız mümkün değil gibi güçlü bir duruşla geldiğinde product ekibi olarak sorun aslında bu feature değil. Sorun bizim hani müşteriyi tam anlamamış olmamız. Burada daha fazla zaman geçirmemiz lazım dediğinizde işte o konflikt oluşuyor. Yani bir yerde çok hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşabilmek için belli bir özelliği push eden bir ekip ama diğer tarafta o product discovery'yi daha tam anlamıyla yapabilmek için zaman isteyen bir ekip olduğunda işte orada rol biraz daha yöneticiye düşüyor artık. Kurucu mu veya kimse yönetici. Orada product ekiplerine gerekli bu product discovery yapmak için gerekli zamanı vermesi ve sabırlı olması gerekiyor. Çok kolay değil. Hani revenue stresiyle, hedef stresiyle o zamanı verebilmek anlıyorum. Ama product discovery'de yeterli zaman harcandığında çıkan sonuçlar sizin hiç hayal edemeyeceğiniz revenue rakamlarına ulaştırabilirsiniz. Bambaşka bir problemi çözerek çok daha fazla müşteri katabilirsiniz. O yüzden çok kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. Biraz daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor.
Peki şimdi bu podcast'ı dinleyen girişimciler de var. Kendi firmalarını, kendi ekiplerini bu şekilde kültürde bir değişiklik yapmak istediklerini varsayarsak onlara neler söyleyebiliriz? Ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Çünkü genelde yönetim tarafında görülen şey hani işte şu feature çıktı mı? İşte ben yeteri kadar verimli çalıştırabiliyor muyum ekiplerimi? Gibi bir alışılmış bir düşünce tarzı var eskiden gelen. İşte Gantt chartlara bağlı bir yapı var. Şimdi o yapıdan bu düşünceyi nasıl geçirebiliriz insanları?
Evet, çok güzel soru. Çok da zor bir transition aslında founderlar için, girişimciler için. Çünkü dediğim gibi başlangıçta girişimci çoğu zaman zaten product role'ni kendisi üstleniyor ilk kurarken şirketi. Kendi kafasında zaten ne yapması gerektiği çok net. İşte mühendislik ekibiyle birlikte ya bir CTO ile co-founder'lık olabiliyor veya bir ilk erken aşamada bir mühendislik ekibi kurmuş olabiliyor. Sonra o kafasındakini bir şekilde aktarıyor ilk ürüne, erken aşama ürüne. Ve dediğim gibi eğer o transition'ı yapamıyorsa kendi kafasındaki o feature'lar sürekli hani top down bir şekilde ekiplere dönmüş oluyor. Ama bir noktadan sonra kurucu için müşteriyle veya işte kullanıcılarla aynı ilişkiyi devam ettirmesi ve problemleri, kullanıcıların problemlerini ilk günlerdeki kadar detaylı anlayabilmesi mümkün olmuyor. Çünkü giderek uzaklaşıyor son kullanıcıdan. Şirket giderek büyüyünce bambaşka uğraştığı konular oluyor. Ve o noktadan sonra ideal olarak aslında daha öncesinden, daha ideal olarak ilk günden itibaren yapması gereken şey iyi bir product manager hire edip ona feature vermektense ona en başta sen kullanıcılardan sorumlusun. Tamamen görevin product discovery. Hani hiç engineering ekiplerle ilişkide olmasan bile olur early aşamada. Sen yeter ki bizim kullanıcıların problemlerini yeterince anla ve de o problemi çözmek için ne tarz çözümler sunabiliriz? O problemi çözebilmek için bizim olduğumuz domainde ne tarz çözümler üretebiliriz? Buna odaklan demesi gerekiyor. Burada benim hani en fazla eksikliğini hissettiğim şey product discovery tarafında çok az zaman geçirilmesi. Yani kullanıcılarla yeterince konuşmadan, kullanıcıların problemlerini yeterince anlamadan, yeterince dataya bakmadan, yeterince hipotez geliştirmeden bir anda hadi şu özelliği geliştirelim diye hemen delivery'e kısmına aktarılması. Bu transition yapmak da benim en büyük tavsiyem işte buradaki kuruculara, product manager'lara yeterince zaman verin. Product discovery yapsınlar. Ve de siz belli bir feature hipoteziniz olabilir. Bunu ekiplere söylemenizde bir sakınca yok. Ama o discovery sonucunda başka feature'lar geliyorsa kullanıcılardan gelen feedback doğrultusunda buna da hazırlıklı olun. Ve de hani dretmeyin. Yok aslında bence bu feature'ı yapmalıyız diye. Kullanıcıdan gelen feedbacklere kulak verin.
Biraz aslında insanları oraya doğru yönelten şey belki de şu. Daha doğrusu feature'a yönelmelerinin sebebi, bir özelliğe yönelmelerinin sebebi zaten başarılı olabileceklerini düşündükleri en belirgin hedef o onlar için. Belki de daha farklı bir hedef verebilseler o zaman onu verebilirler. Oradan da şeye geleceğim aslında. Yönetimin de sorumluluğu, hani founder'ların ve yönetim ekibinin de sorumluluğu o zaman bu business'ın arkasında yatan iş modelini iyi anlayıp nerelere odaklanılması gerektiğini çözmüş olmaları gerekiyor ki doğru yönlendirebilsinler ekipleri.
Aynen. İşte product vizyonundan benim de kastettiğim o dediğin gibi yani hani genel olarak o şirketin ürününün nereye gitmesi gerektiği konusunda tabii ki de bir guidance vermesi gerekiyor product ekibine. Ama işte o guidance'ın orada kalması gerekiyor. Feature seviyesine inmemesi gerekiyor. O yönde hangi feature'ların geliştirilmesi gerektiğini product ekibinin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Tabii burada daha hani insan ilişkileri tarafı da önemli. Burada hani güven ortamının yaratılması da çok önemli. Çünkü birçok ekipte hani benim gözlemlediğim o lider pozisyondaki kişilerde güven duygusu da yöneticilerde güven duygusu da yeterince olmuyor. Ya ben şimdi bütün sorumluluğu product ekiplerine verirsem acaba ne tip feature'larla gelecekler? Bu gerçekten çalışacak mı, çalışmayacak mı? Hani orada güven eksikliği olduğunda da çok büyük sıkıntı tabii ki de. O zaman yani güven olmadığı bir ortamda o ekipleri empower edemiyorsunuz. Bu sefer siz yine feature vermeye başlıyorsunuz ekiplere.
Aynen. Peki biraz şeyden bahsedebilir miyiz? Head of Product rolünden. Şimdi Head of Product Türkiye'den çok fazla olmayan bir rol. Bu da zaten aslında genel olarak nispeten yeni çıkan bir pozisyon. Yani bütün dünyadaki şeye de baktığımızda. Çünkü genelde o PM rolü başka departmanlar altındaydı. Eskiden marketingin altındaydı 20-30 sene önce. Sonra CTO'nun altına geçti bu senin de hani product owner olarak adlandırdığın şeyde. Sonra ayrı bir departman oldu. Product Management Departmanı diye. Bunun ayrı bir departman olması, neden ayrı bir departman oldu? Bir kere onu sorayım öncelikle. Ondan sonra da bu Head of Product rolünün içeriği nedir? Ne yapar bu Head of Product?
Şimdi ayrı departman olduğu şirketler var, hala olmadığı şirketler var bu arada. Mesela Zalando'da da ayrı bir product organizasyonu yok aslında. Zalando'da da product business unitlerin altında. Mesela benim de Head of Product'ım ama aslında hani pricing ekibinin altındayım. Ama mesela bir önceki çalıştığım şirkette Omio'da tamamen hani bir product organizasyonu vardı. VP of Product'tan, product specialist'e kadar giden ve business unit'lerle alakası olmayan bir şekilde. Yine hani şirketten şirkete değişen bir yapı bu ama benim tercihim product organizasyonun ayrı olmasından yana. O zaman çok daha etkili product ekipleri oluyor. Diğer türlü product'ı belli bir iş kolunun altına koyduğunuzda, bu satış olabilir, pazarlama olabilir, başka bir şey olur. Oradaki sıkıntı çoğu zaman o product ekibinin yöneticisinin product kökenli birisi olmaması gibi bir nokta oluyor. Ve de işte mesela pazarlamanın altındaysa veya satışın altındaysa bu sefer çok o ekibin kısa vadeli hedeflerine odaklanmış bir yöneticinin karar mekanizması farklı olabiliyor bir product. Head of product'ın veya VP of product'ın karar mekanizmasıyla. Bu sefer yine hani daha kısa vade odaklı, daha feature odaklı ekiplere dönüşme riski artıyor. Ama head of product ya da VP of product altında organize olan ekiplerde işte daha uzun vadeli düşünebilme, daha ekiplere en üstten en aşağıya kadar aynı dili konuşabileceği bir product vizyonu geliştirebilme ve de planlamalarını bu vizyona göre hani belirli metodolojilerle, bu OKR metodolojisi olabilir, OKR üzerinden ve de belli KPI'larla yönetebilecekleri bir yapı kurma tarafında çok daha iyi çalışıyorlar. Diğer türlü daha bu business KPI'larının etkisi biraz daha fazla olmuş olabiliyor. Yani işte revenue growth, işte satış hedefleri falan gibi kısa vadeli hedefler product ekibini etkileyebiliyor. O yüzden çok tercihim değil o tarz yapılar.
Peki business metriklerle ürün metriklerini nasıl bir araya getirebiliriz? Yani bir yerde sonuçta her şey revenue'ye bağlanıyor veya profitability'ye bağlanıyor veya işte değerlemeye bağlanıyor, neyse. Aslında işte revenue ve profitability'ye bağlanıyor. Ama o revenue'nun hani bir yerde aşağıya doğru gittiğin zaman da üründeki en küçük issue'ya kadar bağlanabiliyor olması lazım. Şimdi o ikisini nasıl birleştirebiliriz? Ya bunu da şey olarak soruyorum, yani biz bir ürün takımı içerisindeyiz ve bir şey yapıyoruz, bir hedeflerimiz var ama yaptığımız şey neyi etkiliyor? Hani şirket için nasıl bir etkisi olacak? Biz bu şeyi görebiliyor muyuz? Bağlantıyı görebiliyor muyuz? Kendimizi önemli hissediyor muyuz? Buza kadar gider.
Doğru. Evet, güzel soru. Bence zaten hani bazı ekiplerde gördüğüm sıkıntılar da yine konu hani feature factory'e gelecek. Hani ekipleri feature factory olmaya iten noktalardan biri de KPI'lerini yeterince iyi anlamamaları oluyor. Şimdi nasıl bir alakası var dersen hani detay vereyim. Kendi ekiplerinde de yaşadığım durumlar, çünkü bu oradan çok net söyleyebilirim. Eğer bir ekip kendi ürününün hem leading hem lagging KPI'lerini çok iyi bilmiyorsa, yaptığı her bir improvement'ın, ufak bir özellik eklemenin hangi KPI'yi nasıl etkileyeceğini bilmiyorsa detaylı olarak, o zaman o ekipleri daha etki odaklı ekipler yapmak zorlaşıyor. O ekipler daha çok o zaman hani KPI monitör etmek yerine, hani bak şu feature'ı çıkardık, 3 ay sonra bu feature'ı çıkaracağız gibi bir odağa sahip oluyor. O yüzden KPI'leri iyi anlamak çok önemli. Ve burada da hani KPI'leri iyi anlamak derken hani leading ve lagging KPI'leri de anlamak çok önemli. Çünkü revenue, evet, işin en önemli sonuçta business metric olabilir. Ve siz direkt etki etmiyor olabilirsiniz hani bir ürün ekibi olarak o revenue kısmına. Ama o revenue'yi etki eden diğer metrikleri nasıl etkilediğinizi aslında anlayabilirsiniz. Ve bunun üzerinde iyi zaman harcayıp o metrikleri oluşturmak gerekiyor. Atıyorum bir software as a service işindeyseniz, müşterileri en çok engage eden özellikler hangileri ve hangi özelliklerde yaptığınız improvement'lar o engagement'ı nasıl değiştiriyor? Bunu eğer satış rakamlarıyla, churn rakamlarıyla korele edebilecek bir sistem oturtabilirseniz, yaptığınız etkiyi quantify edebilmeniz, rakamlara dökebilmeniz daha kolaylaşıyor. Öyle yaptığınız zaman da bu sefer gelen talepleri reddederek daha çok etkiye odaklaşmanız da kolaylaşıyor. Çünkü her şeyi siz KPI'larla anlatabildiğiniz durumda gelen bir talebi de, mesela benim daha çok ekiplere söylediğim şey, eğer commercial satış ekiplerinden veya başka ekiplerden bir talep geliyorsa genelde business case yaratılması isteniyor ekiplerden. Yani tamam, bu özelliği yaratalım ama yani ne faydası olacak? Yani bundan sen nasıl bir problem gördün öncelikle? Hangi problemi çözecek? Bu problemi çözersek sen ne kadar bir revenue artışı öngörüyorsun? Veya işte neyse metrik, ne kadar artışı öngörüyorsun? Ve bunu bir satış ekibinden yapmasını istiyoruz. Ki onların metodolojisini anlayabilirim, onların öngörülerini iyi anlayabilirim. Tabii ondan sonra da tartışmaya başlıyoruz. Çünkü çoğu zaman o business case çok da mantıklı olmayabiliyor onlardan gelen. Ha şu Fuck future yap. 5 milyon dolar daha fazla yapacağım ondan sonra. Hani bu gerçekçi mi? Hani ne tarz rakamlar kullanmışlar o sonuca ulaşabilmek için? Onu tartışıyoruz. Ama o şeyi yapmak, hani o metodolojiyi geliştirmek satış ekiplerinde şöyle bir etkisi oluyor. Bu sefer kendi aralarındaki talepleri daha objektif olarak karşılaştırabiliyorlar. Yani benim hani en büyük faydası mesela bu metodolojinin bu oldu yani. Hani diyelim ki 10 tane farklı feature request var ve bu ekiplere tamam bu 10 feature için her biri için ayrı business case yaratılmışsınız. Sonra bunların 10'unu birlikte tartışalım dediğinizde bu sefer kendi aralarında gerçekten o önceliklendirmeyi yapmış oluyorlar zaten ve de kendileri o business case'i daha mantıklı bir hale getiriyorlar. Ha business case yaratmak ve önceliklendirmeyi yapmak yine de hani product ekibi olarak tamam. O zaman hani biz bunu yapacağız anlamına gelmiyor. En başta söylediğim gibi önemli olan hani kullanıcıları iyi anlayıp o request gerçekten hani bir problemi çözüyor mu? Veya o problem çözmeye değer mi? O aşamalarda oldukça iyi zaman, yeterince zaman geçirmek gerekiyor.
Ya benim de hani kendi deneyimlerimde yapmaya çalıştığım aslında mümkün olduğu kadar kafamdaki o frameworkleri ve modelleri onlara da anlatmak ki benim yerime yapsınlar o düşünceyi. Yani bana gelmeden o zaten orada bir filtrelensin birkaç şey. Onlar da aynı şekilde düşünmeye başlasın. Ki o zaman aynı dilde konuşabilelim. Ha ben de onları, benim de sorumluluğum onların düşüncelerini de kendi düşüncelerime dahil etmek. Ama şey bence çok güzel bir o business case'lerin oluşturulması, onlar tarafından oluşturulması ve onların kendi içlerinde tartışılması. Ondan sonra gelip ürün ekibiyle birlikte bunun tartışılması. İnsanları aynı masaya, aynı dilde konuşmasını sağlıyor. Bence çok güzel bir yöntem bu.
Bir de yani şimdi şöyle konfliktler olabiliyor satış ekibiyle bir B2B ürünü geliştiriyorsanız. Sonuçta birden fazla satış ekibi olduğunda herkes farklı taleplerle geldiğinde ve siz hani belli bir talebi daha orada bir potansiyel görüp onu önceliklendirdiğinizde bu sefer diğer ekipler almıştır yani hiç benim taleplerimi geliştirmiyorsun hep yani başka ekiplerini geliştiriyorsun gibi bir kişisel noktaya da çekilebiliyor durum. Bunu da önlüyor aslında yani hani o karar verme mekanizmasını daha objektif bir hale getiriyor ve de transparan bir hale getiriyor sadece objektif de değil.
Aynen yani şu anda sen onu söylerken ben transparan yazıyordum ya deftere çünkü hakikaten o transparan olduğu zaman her şey çok kolaylaşıyor. Ya zaten ben bir şey demiyorum. Bak sistem bu. Ya sistem böyle çalışıyor. Ya ben bu benimle alakalı bir şey değil yani. Bak böyle bir sistem kurduk. Bu beni bu karara yönlendirdi. Dediğin zaman zaten şeyi konuşuyorsun. O denklemi konuşuyorsun. Yani kişisel bir şey olmamış oluyor. İşte sen öyle dedim, sen böyle düşünüyorsun, olmamış oluyor.
Evet. Bir de bütün ekiplerini gerçekten etki odaklı olmayı öğretiyorsun. Yani hangi feature'ın geliştirdiği önemli değil. Önemli olan hani günün sonunda nasıl bir etki elde edeceğimiz bu özelliği geliştirerek ona odaklanmış oluyorsun. Tabii burada yine KPI noktasına geleceğim. O etkinin tanımının çok iyi yapılmış olması gerekiyor ama. Çünkü o etki her zaman işte revenue growth olmayabiliyor. O kadar basit olmayabiliyor. O yüzden o etkiyi çok iyi anlayabiliyor olmanız gerekiyor.
O zaman benim yani ana soruya geri dönersek iyi ürün kültürü nedir şirketlerdeki aşılamak istediğimiz şey? İki şey var gibi anlıyorum. İki ana şey var. Bir tanesi her şeyin müşteriden çıkması. Her şeyin müşteri odaklı olması. Bütün verilen kararların öncelikli olarak müşteri çıkışlı olması. Bu demek değildir ki müşteri X istedi ve onu bana yüzüme söyledi. Ben o yüzden X'i yapacağım değil de müşterinin o problemini anlıyor olmamız ve oradan çıkışlı olması. İkincisi de bütün hedeflendirmelerimizi, ürün vizyonumuzu, stratejimizi vesaireyi etki odaklı yapmak. Tabii bunlar demesi kolay, yapması zor. Yani etki odaklı kısmı özellikle bence hiç kolay değil. Yani çünkü etki odaklı bütün o KPI'leri kurmak vesaire hakikaten şey isteyen, birkaç iterasyon isteyen şeyler yani. Ve yine
kolay değil. Evet. Bir de şirketten şirkete daha da veya üründen ürüne daha da zorlaşabiliyor tabii. B2C ürünlerinde daha kolay bu arada. Benim genel deneyimi ben hani hem B2C hem B2B'de rol aldım. B2C'de daha kolay. Metrikler daha net. Engagement çok önemli bir faktör ve o engagement pratiklerini çok detaylı kırabiliyorsunuz zaten. Daha fazla dataya sahipsiniz. Bir de daha fazla user'la konuşabiliyorsunuz. Ama B2B'de hem kullanıcı tarafında kısıtlısınız, daha az sayıda kullanıcınız oluyor. Hem de data tarafında kısıtlısınız. İçeride sahip olduğunuz data tarafında kısıtlısınız. O yüzden B2B'de birazcık daha zor gerçekten.
Peki sence PM'liğin, product insanın olmanın en zor kısmı ne?
Yani hem en zor kısmı hem de heyecanlı kısmı diyebilirim. Çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani bir PM'siniz, ben sadece hani şu ilgili olduğum ufak bir alanla, alanda kendimi geliştireyim, bana yeter gibi bir şey deme lüksünüz olmuyor. Bir PM olarak işte bütün hani prosesi düşündüğünüzde, metodolojiyi düşündüğünüzde yani user research tarafında çok iyi olmanız gerekiyor, iyi bilmeniz gerekiyor. Design tarafında hani tabii ki de bir designla işbirlikleriniz olsa bile iyi anlamanız gerekiyor. Hani design'ın rolünü, önemini ve de çok iyi bir birlikteliğiniz olması gerekiyor. İşin business tarafında yine konuştuğumuz gibi çok iyi anlayabilmeniz gerekiyor. Hem bulunduğunuz endüstriyi hem hangi ürünün ne tarz bir etki yaratabileceğini. Çünkü burada her şey data değil yani günün sonunda bir PM'in yapması gereken hani o kendi gut feeling dediğimiz şeye de güvenebilmesi gerekiyor yani. Hani belli bir oranda dataysa da belli bir oranda da gut feeling ve bir PM'in önceliklendirilmesi gereken şey. Ve onu edinmek kolay değil. Zor bir şey gerçekten. Çünkü mesela biraz önce dediğin gibi bir B2B ürünü düşündüğünüzde müşteriyi, kullanıcıyı anlamak veya kullanıcıdan o problemleri almak şey demek de değil. Gidip bir müşteriye hani siz ne yapmak istersiniz, ne feature istersiniz demek de değil. Hani müşterinin gerçekten problemini anlayıp o problem gerçekten çözmeye değer bir problem mi? Çözersek bize ne getirir kısmında her zaman data değil. Orada işte gut feeling de çok devreye giriyor. Ve o gut feeling edinebilmek için deneyim, okuma, işte farklı domainlerde bilgi sahibi olmak gibi birçok özellik gerekiyor. Hani en zor olduğu taraf o bence. Çok iyi PM'ler gördüm metodoloji olarak. Hani metodolojiyi çok iyi uygulayan ama işte o domain tarafında zayıf olup tam olarak o etkiyi iyi predict edemeyen PM'ler olduğu zaman iş zorlaşıyor.
Peki sen kendini nasıl geliştirmeye çalışıyorsun product management alanında? Yani ne gibi kaynaklara bakıyorsun? Neler yapıyorsun?
Şimdi benim şu andaki tabii rolüm birazcık daha hani ekip yönetimi tarafında. Hani hands-on product management yapmıyorum artık. O yüzden benim şu andaki odağım daha çok hani product management teknoloji metodolojilerinden ziyade product ekiplerini nasıl geliştirebilirim? Yani onları nasıl daha iyi coaching edebilirim? Onları nasıl doğru vizyona doğru yönlendirebilirim? Nasıl daha iyi motive edebilirim kısmında? O yüzden hani daha hem management'la ilgili kaynaklar tüketiyorum. Hem de özellikle product ekiplerini nasıl empower edebiliriz? O kültürü nasıl yayabiliriz kısmında kaynaklar tüketiyorum.
Bir de şey, PM işe alırken nelere bakıyorsun? Yani mesela PM tecrübesi senin için şart mı? Tabii seviyesine göre değişir ama junior yani normal bir PM'den bahsedelim. Neler arıyorsun o kişide?
Güzel soru. Şimdi Berlin'deki ekosistemdeki ilginç bir durum aslında çoğu şirket junior PM hire etmiyor. O yüzden hani zaten PM deneyiminiz olması gerekiyor bir PM rol alabilmek için. Anlıyorum birazcık hani kendi içinde çelişen bir şey hani ama öyle bir gerçeklik var ekosistemde şu anda. Özellikle de belli büyük şirketlerde hani kesinlikle hani junior seviyede PM işe alımı olmuyor. O yüzden hani benim kişisel olarak PM hire ederken tabii ki de öncelikle PM deneyimi olması gerekiyor. Bir de burada tabii bir nüans da var. Birçok PM deneyimine sahip olduğunu iddia eden aslında candidate'larda gördüğümüz aslında product manager'lık yapmadıkları, aslında project manager'lık yaptıkları veya program manager'lık yaptıkları. Benim bu özellikle bazı ülkelerden gelen CV'lerde çok karşıma çıkıyor. Product manager diyor CV'de ama konuşmaya başladığınızda, birazcık detaylı sormaya başladığınızda anlıyorsunuz ki o kişi product manager değil. Yani o kişi project manager veya product owner. O da benim için anında bir red flag oluyor. Çünkü o çok zor bir transition. Ve çoğu zaman hani benim o transition'a zaman ayırma lüksüm olmuyor ekibimde. O yüzden hayal ederken birinci öncelik gerçekten product management deneyimi olan bir aday. Ve de ideal olarak hani benim de hayal ettiğim adaylar daha çok ben startup kökenli PM'ler tercih ediyorum. Bunun da sebebi özellikle birkaç round raise etmiş belli bir orta aşamaya gelmiş startuplarda çok daha product odaklı kültürler oluyor. Özellikle belli ülkelerde, ekosistemlerde, gelişmiş startuplarda ve oradan gelen PM'lerde daha iyi product kültürü görüyorum. Ama bunun karşılığında çok büyük şirketlerde çalışan PM'ler hayır etmeyi tercih etmiyor. Özellikle de daha geleneksel şirketlerde çalışan PM'leri hire etmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü onların daha çok o daha biraz daha koordinasyon project management tarafında oluyor. Ve de daha bu etki odaklılık daha az oluyor.
Sahiplik de olmuyor büyük bir ihtimal.
Evet,
ürün
aynen.
Sahipliği.
Aynen. O ownership de çok fazla olmuyor. O yüzden o da çok tercih ettiğim bir nokta değil. Ama daha kişisel özelliklere gelirsek, hani bunlar birazcık daha hani deneyimle alakalı. Kişisel özelliklere gelirsek neye dikkat ediyorum? Benim için tabii bu rolden role çok değişebiliyor. Ama genel olarak eğer daha iş odaklı mı, teknik odaklı mı PM diye basite indirgeyecek olursam her zaman benim için iş odaklı PM daha öncelikli. Yani buradan neyi kastediyorum? Engineering ekipleriyle çok yakın çalışma deneyimi olmasa bile veya kendisi teknik kökenli gelmese bile ama daha o commercial mindset'i varsa, işin yaptığı ürünün, geliştirdiği ürünün yaratabileceği etkiyi, ticari etkiyi iyi kavrayabiliyorsa benim için çok önemli bir signal o. O tarz PM'leri daha tercih ediyorum. O yüzden hani commercial mindset diye bunu ben adlandırıyorum ve genelde hani commercial leadership ve commercial mindset diye adlandırıyorum ve bu alanda oldukça detaylı sorularım var hani adaylara yönelttiğim, bunu test etmek için. Ve o alanda güçlülerse benim için çok iyi bir sinyal. Bir de tabii ki de analitik olmaları gerekiyor. Yani bu her PM'de olması gereken şey. O alanda da hani belli sorularım oluyor. Hangi KPI'leri takip ettiklerini, o KPI'lerin birbirleriyle ilişkilerini ne derece anlayabildiklerine ve hakim olduklarına ilişkin. O ikisi en öncelikli nokta diyebilirim.
Peki o...
Ya bir de pardon, bir üçüncü unuttuğum şey, onu kesinlikle atlamayayım. Kullanıcı odaklılık. Ne kadar kullanıcı odaklılar? Bütün görüşme sürecince kullanıcının adını ne kadar ağızlarına alıyorlar? Çünkü hani bazı PM görüşmelerinde hani hiç kullanıcıdan bahsetmeyen PM'ler oluyor. O da çok büyük bir red flag gerçekten yani. Kullanıcı odaklılık, ne kadar user research deneyimi var? Ne kadar user research'ı kendi ürünü geliştirmek için kullanıyor? Design ekipleriyle nasıl, ne kadar birlikte çalışmış? O alanda ne kadar deneyimi var? Bu da çok önemli.
Peki son bir soru sorayım. Şimdi hani daha çok iş odaklı PM'ler hayal etmek istiyorum diyorsun. İşte daha çok müşteriye yakın olmamız gerekiyor. Peki bu işin, hani bu iş çıkıyor mu? Verimli bir şekilde işi yapabiliyor muyuz? Sorumluluğu sence bir takımda product tarafında mı yoksa teknik tarafta mı?
Ama kesinlikle engineering mühendislik tarafında olmalı. Hı-hı. Product ekibinde olmalı.
Anladım. Şu an...
Ben o konuda çok netim yani. Hani çalıştığım şirketlerde de bazılarını bu tartışmayı çok yaşıyorduk. Ama ürünün odağı efficiency, like delivery olmamalı. O kesinlikle mühendisliğin ekibinin kendi içinde çözmesi gereken bir şey. Yani o velocity'yi takip edelim. Jira'da hani o chart'lara bakalım. Ne kadar output'umuz var? Bu nasıl gelişiyor? Bunlar product'ın rolü değil. Bunu engineering çözmesi gerekiyor. Onlar sorumlu olması gerekiyor bundan. Product'ın sorumlu olması gereken şey etki. Ne kadar etki yaratıyoruz.
Ama sonuçta siz de engineer ve mühendisler ve PM'ler beraber aynı takım içerisinde çalışıyorlar değil mi? Cross-functional bir ekip var yani.
Tabii ya, aynı ekipte çalışıyorlar. O kesinlikle öyle olması gereken bir yapı zaten. Hani engineering manager ve product manager tamamen aynı seviyede olması ve tamamen birlikte çalışması gerekiyor. Ama sorumlulukların da iyi belirlenmesi gerekiyor. Yani bir product manager'ın ne kadar backlog grooming yapacak, işte ticket'ları kim yazacak, user story'leri kim yazacak, işte puanlamayı, prioritization'ı kim yapacak, velocity'yi kim takip edecek, bu sorumlulukları iyi belirlemek gerekiyor product'la engineering ekibin arasında. Benim gördüğüm risklerden biri ve çoğu zaman da olan şey, product ekipleriyle engineering ekipleri birbiriyle çok yakın çalıştığında birçok farklı sorumluluk product'a yükleniyor. Product ekibi bir anda kendini İşte çoğu yaptığı şey engineering back office management ya da işte backlog management haline dönüşüyor. Ve yeterince bu sefer product discovery'de zaman geçiremiyorlar. Yani benim bütün ekiplere söylediğim şey, eğer zamanınızın çoğu engineering ekibiyle geçiyorsa o zaman yanlış bir şey yapıyorsunuz. Zamanınızın çoğu ya kullanıcılarla ya da diğer ekiplerle geçiyor olmalı. Şirket içindeki diğer ekiplerle geçiyor olmalı. Ki hani çözdüğünüz yani problemleri iyi anlayın ve ona göre de çözümler geliştirebilin. Ama eğer siz çoğunlukla engineering'le zaman geçiyorsanız demek ki çoğunlukla yani bu 4D product'ta 4D dediğimiz şeyde hani discover, define, design, delivery dediğiniz şeyde bu eşit oranda dağılması gerekiyor. Eğer siz sadece delivery kısmında %50 zaman geçiriyorsanız o zaman bu discovery, define ve design kısımlarında çok az zaman kalıyor gerçekten. O zaman da geliştirdiğiniz ürünün doğru problemi çözmesi zorlaşıyor.
Peki ama bu şey demek değil, değil mi? Yani sonuçta product teknik ekibe bunu yapacaksın diye söyleyip ondan sonra bunun da teknik ekip tarafından yapıldığı bir dünyada değil bu. Sonuçta bu beraber karar verildiği bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden aslında ownership şeyde de
tabii
var.
Tabii ki. Yani benim zaten aynen. Yani en iyi çalışan modellerde gördüğüm zaten engineering ekibi discovery'ye de dahil oluyor. Yani o, ben şey kastetmiyorum. Product manager gitsin product discovery yapsın, define etsin, hatta design'ı da yapsın. Sonra hani engine deliver aşamasında engineering'e gelsin gibi değil. Bu her dört aşama zaten beraber yapılıyor olması gerekiyor. Hmm. Bütün engineering ekibini hani discovery'e dahil etmek çok pratik olmayabiliyor. Sadece siz engineering manager'la ikiniz yapabilirsiniz bunu. Ama birlikte yapamasanız bile mutlaka en azından o sürecin nasıl gittiğiyle ilgili bilgi aktarmanız çok faydalı engineering ekibine, ki bilsinler ne olduğunu ve onlar da dahil olabilsinler süreci. Çünkü çok değerli katkıları oluyor tabii ki de mühendislik ekibinin bu süreci.
Abi çok teşekkürler. Deneyimlerini paylaştığın için çok verimli, güzel, dolu dolu bir bölüm oldu. High level'dan iyi ürün kültürü nedir konusunda da değindiğimiz çok çok güzel oldu. Çünkü belki de ana temel problemlerden biri bu. Ya problem demeyeyim de ana çözülmesi gereken şeylerden biri de bu. Onu da derin şekilde konuşmuş olduk.
Ben teşekkür ederim. Biraz hani daldan dala atlamış gibi olduk ama yani hani konu konuyu açtı. Umarım faydalı olmuştur herkes için.
Aynen. Bence kesin olmuştur. Çok teşekkürler tekrardan vakit ayırdığın için, deneyimlerini paylaştığın için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.